Erdoğan iki kritik görüşme yaptı. Sanırım yarın da bir görüşme yapacak. Ürdün kralı Türkiye'ye geliyor. Önce Veliaht Prens Selman ile görüştü. Bir 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşması yapıldı. Hatta savunma sanayine de yatırımlar yapılacağı görüşülüyor diye bir açıklama yapıldı. Sonrasında asla görüşmem dediği, diktatör diye nitelendirdiği Sisi ile tekrar görüştü. Daha önce görüşmüştü, ağırlamıştı Türkiye'de. Mısır'a gitti ve onunla görüştü, katil Sisi ile. Bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir plan işliyor? Sadece ticari görüşmeler olması çok olası değil gibi.
Abi biz bütün bu görüşmeleri aslında uluslararası sistemden veya uluslararası büyük güçlerden bağımsız değerlendiremeyiz. Hı hı. Yakınlarda yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Bölgesi ve Trump doktrini diye anılan şey yazıyor veya ne görünüyor? Amerika Birleşik Devletleri birincisi önce Amerika diyor. Önce vatan diyor. Hı hı. Dolayısıyla birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin savunulması Batı Yarımküre'de. İkincisi de Çin'i bir tehdit veya rakip olarak öne çıkarmış. Hı hı. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben bundan sonra diyor hiçbir ülkeyi diyor askeri anlamda işgal etmeyeceğim diyor. Hı hı. Bu çerçevede büyük askeri güçler kullanmayacağım diyor. Ne kullanacağım diyor. Benimle birlikte hareket edecek devletler, birlikte hareket edecek paramiliter örgütler, taşeronlar ya da vekaletçi benim adıma kendisine vekalet verip benim çıkarlarımı koruyacak vekaletçiler üzerinden ben kendi düzenimi kuracağım diyor. Bu çerçevede meselelere baktığımız vakit Orta Doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri kalıcı Orta Doğu Barış Planı adı altında kendisi bir yeni düzen kuruyor.
Evet.
Ve bu düzeni kurarken de yani o büyük askeri güçleri harekete geçirmek yerine sadece İran örneğinde İbrahim'in anlattığı şekilde caydırıcı bir faktör olması itibariyle kullanıyor. Bunun yerine lokal, ani, yıkıcı saldırılar yapıyor. Mesela Suriye'de DAEŞ operasyonları gibi.
Hı hı.
Buradan baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bölgedeki kalıcı barış planı veya Orta Doğu planı dediğimiz temelinde merkezine neyi alıyor? İsrail'in güvenliğini. Yani İsrail hiçbir şekilde bölge ülkeleri tarafından tehdit edilmesin. Ve dolayısıyla kendi tehdit altında görüp sağa sola İsrail saldırarak bölgeyi istikrarsızlaştırmasın. Bu nedenle de ileride bir süre sonra bu bölge ülkelerinin İsrail'le İbrahim anlaşmaları dedikleri normalleşmeler içerisine gireceklerini biz söyleyebiliriz.
Tabii ki zaten Suudi Arabistan bile açıkladı bunu. Yani belli şartlara bağlı ama normalleşmenin
göreceğini. Tabii söylüyorlar. Yani evet. Geçenlerde daha Hakan Fidan ve İsrail'le ticaret meselesi konuşuldu. Hı-hı. Yani eğer İsrail bu saldırganlığından vazgeçer ve Gazze'ye yönelik tutumunu değiştirirse biz yeniden...
Koşullu dedi yani. Koşullu. Evet. Ticaret başlayacak demek ki normalleşme başlayacak demek ki.
Şimdi burada İsrail'in bu çevrelenmesi ve kuşatılması gibi bir durum söz konusudur. Onu Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından. Aynı zamanda özellikle son zamanlarda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin yakınlaşması ya da Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma dediğimiz meselenin arkasında başka faktörler var. Neler bunlar? Mesela Yemen faktörü var. Mesela Somali faktörü, Somaliland faktörü var, Sudan faktörü var.
Evet.
Ve bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile işbirliği içerisinde bir takım bölgesel faaliyetleri var. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri daha önce Pakistan'la, geçen sene oldu bu Eylül ayında açıklandı.
Evet.
Pakistan'la Suudi Arabistan arasında bir savunma anlaşması yapıldı. Bu savunma anlaşmasında aynı NATO gibi o iki ülkeden yani Pakistan ve Arabistan'dan herhangi birine saldırı yapılması halinde o ülke kendisine yapılmış gibi kabul edecek bu saldırıyı. Bu ne demek? Pakistan'la Hindistan arasındaki geçen savaş sonrasında oldu bu. Mesela Pakistan'a yapılan bir saldırı olursa Hindistan tarafından Suudi Arabistan diyor ki bu bana yapılmış saldırı diye destek verecek. Ya da Yemen tarafından Suudi Arabistan'a bir saldırı yapılırsa hemen Pakistan buna destek verecek. Hı hı. Aynı zamanda bunun içerisinde Pakistan'daki nükleer silahların bir şekilde Suudi Arabistan'da da o nükleer silahlara sahip olma konusu da var.
Hı
hı. Burada bir ittifak, ikili bir ittifak kuruldu. Ciddi anlamda bir savunma paktı. Diğer taraftan çoktan beridir ne konuşuluyor? Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir savunma işbirliği pakt düzeyinde bahsediliyor. Şu geçenlerde Hakan Fidan'a soruldu. Pakistan Savunma Bakanı'na da soruldu. Dediler ki biz bir seneden beri bu savunma işbirliği taslağı üzerinde duruyoruz. Bu taslak şu anda hem Türkiye'de var hem Suudi Arabistan'da var. Ancak bu taslak, yani o üçlü ittifak meselesi, Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki ikili ittifaktan farklı bir ittifak şeklindedir. Yani onun dışında bir yeni gelişmedir. Dolayısıyla böyle bir gelişme var. Şimdi öte yandan bir de Mısır meselesinin buna eklemlenmesi meselesi var. Mısır meselesi hem Sudan meselesiyle hem Somaliland meselesiyle hem de Doğu Akdeniz meselesiyle ve Filistin, Gazze, İsrail konusuyla ilgili bir mesele. Bu çerçeveden baktığımız zaman mesela Suudi Arabistan son zamanlarda ciddi bir askeri hamleler yaptı. Özellikle Yemen'e ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ile diplomatik faaliyetlerini sona erdirdi ve onu suçlayıcı ve itham edici bir şekilde konuştu. Neden? Çünkü Yemen meselesinde daha önce özellikle oradaki İran destekli Husilere karşı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bir ittifak yapmıştı. Ve bu ittifak çerçevesinde Suudi Arabistan şu anda Yemen Cumhurbaşkanlığı destekliyor. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri Geçiş Konseyi denilen bir konseyi destekledi. Evet. Ve Suudi Arabistan kendisi için bunu bir beka tehdidi olarak gördü ve hızlıca müdahale etti. Ve şu anda o Geçiş Konseyi'nin başkanı Suudi Arabistan'a kaçtı. Evet. Özür diliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ittifakta da bu dile getirildi. Yani Yemen meselesinde Suudi Arabistan'la Türkiye Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ni destekliyor. Ve orada Geçiş Konseyi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Aynı şekilde Sudan meselesinde ittifak içinde olduklarını ifade ettiler. Dediler ki biz Sudan'da bu Sudan Cumhurbaşkanı, şu anda Sudan Devleti'nin başkanı olan Abdülfettah el-Burhan'ın tarafını destekliyoruz. Sudan'ın bölünmesine yol açabilecek Sudan'daki diğer paramiliter devlet dışı aktörleri, ki hızlı destek kuvvetlerini kastediyorlar, onlara karşı olduklarını beyan ettiler. Oradan hatırlayalım, hızlı destek güçlerini işlediği o katliamları konuşurken orada Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail faktörünü, Yahudi varlığı faktörünü yapmıştık. Dolayısıyla oradan Birleşik Arap Emirlikleri ve Yahudi faktörü de söz konusu. Buna karşı bir cephe oluşturuluyor. Somaliland meselesinde işgalci Yahudi varlığının tek taraflı tanıması diye bir söz konusu oldu. Orada yapılan, Suudi Arabistan'da yapılan açıklamada da Somali Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak Somaliland'ın gösterildiği, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklendiği ifade edildi ve bu tanımanın gayrimeşru olduğu ifade edildi.
Türkiye'de Somali'ye uçak, helikopter gönderdi.
Orada askeri bir üs var zaten. 3 tane savaş uçağı, 3 tane askeri helikopter, bir takım ve asker gönderdi. Hatta bununla ilgili yakın zamanda bu dışarıya asker göndermekle ilgili kısımda Somali'ye asker gönderilmesiyle ilgili tezkere de geçirildi.
Yani aslında Amerika baktığımız zaman bölgede bir denklem oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi bahsettiğimiz gibi Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve bunların beraber birçok konuda benzer yönde hareket etmesi aslında bir denge politikasını oluşturmaya çalışıldığını da gösteriyor mu bize? Mesela Yahudi varlığının güvenliğini dedik. Birleşik Arap Emirlikleri mesela İngiltere'nin etkisi altında hamleler yapma ihtimali var. Evet. Buna karşılık aslında bu bölgede Amerikan nüfuzunu garantileyecek, Yahudi varlığının güvenliğini garantileyecek güçlü bir ittifak yapılmaya çalışıyor. Çalışıyor diyebiliriz.
Tabii yani. Ki burada mesela Amerika Birleşik Devletleri bölgede kendisi kalıcı Orta Doğu barış planı dediği bölgeyi kendi anladığı, kendi istediği şekilde bir düzenleyici olarak istikrarsız bir Orta Doğu değil, istikrarlı bir Orta Doğu şu anda istiyor. Ve bu istikrarlı Orta Doğu'da bu istikrarı sağlayacak ülkelere yaslanmak istiyor. Evet. Bunlar Pakistan'dır, Mısır'dır. Pakistan'ı belki Orta Doğu'ya dahil etmeyebiliriz. Evet. Güney Asya'ya dahil edebiliriz.
Türkiye, nükleer güçtür sonuçta.
Türkiye, yani. Suudi Arabistan ve Mısır konusu hem Akdeniz bölgesi için, hem Orta Doğu bölgesi için, hem Kuzey Afrika dediğimiz Sudan, Somali veya Doğu Afrika dediğimiz bölge için de Amerika'nın o planlarını hayata geçirebileceği ülkeler birlikte çalıştı. Ve böylece İngilizlerin bölgeyi istikrarsızlaştırıcı veya İngiliz nüfuzunu harekete geçirici olarak ortaya çıkan o Birleşik Arap Emirlikleri faktörünün de tasfiye edilmesi ve dışlanması, ellerinin kollarının uzandığı yerlerden ellerinin kollarının kesilmesi meselesi gündemde. Aynı şekilde Mısır'la Türkiye arasında özellikle son zamanlardaki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki hem Yunanistan meselesi hem işgalci Yahudi varlığının o Kars sahaları vesaire gibi konulardan, yani deniz yetki alanlarını birleştirilmesi konusu gibi konular var. Diğer yandan mesela Mısır'ın özellikle alttaki güney bölgeden hızlı destek kuvvetlerine yönelik SİHA saldırıları var. Onu kendisi için bir şey görüyor. Evet. Ve Sudan'ın toprak bütünlüğü konusunda hemfikirler. Dolayısıyla birçok konuda Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye arasında ciddi anlamda güvenlik, savunma işbirliği, ticaret, bölgesel politikalar konusunda bir yakınlık, bir ittifak düzeyinde ilerleyen gelişmeler söz konusu. Ve hem bu senin dediğin gibi İsrail'in güvenliğini merkeze alan ama aynı zamanda da İsrail'i çevreleyen, aynı zamanda İran'a yönelik sınırlandırmaya da destek sağlayacak ve Hindistan'a kadar uzanan, yani Hindistan'ın Pakistan'a saldırması, orayı istikrarsızlaştırması gibi konuları da önleyici anlamda bir takım güvenlik ve savunma işbirliği gelişmeleri var. Diğer yönden birçok ticari anlaşmalar yapıldı, enerji anlaşmaları yapıldı, teknoloji transferi yönünde savunma sanayisiyle ilgili anlaşmalar yapıldı. Bunların büyük bir kısmı ekonomiyle ilgili, parasal ilişkilerle ilgili. Mesela Mısır'la Türkiye arasındaki 9 milyar dolarlık dış ticaret 15 milyar dolara, Suudi Arabistan'la ilgili daha az, onunla da 10 milyar dolara çıkarılması konusunda bir takım anlaşmalar sağlandı. Dolayısıyla bu bölgede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri olan Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın birçok konuda, dış siyasi konularda, bölgesel konularda birlikte hareket ettiklerini ve bunları savunma paktı veya askeri çerçeve düzeyine çıkardıklarını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezilerini bu çerçevede değerlendirmemiz mümkündür.
Eyvallah hocam. Bir de tabii bu anlaşmaların ya da ekonomik ticari anlaşmaların Erdoğan'ın aslında iç siyasette de bir ilgisi var. Çünkü Erdoğan bir şekilde ekonomiyi düzeltmek zorunda kalacak önümüzdeki yıllarda. Bunun da bir altyapısı da oluşturulur diyebiliriz. Çünkü bu para bir yerden gelmesi gerekiyor, yatırımlar toplayarak başka şekilde.
Doğru, haklısın. Bir cümle söyleyeyim bu konu için. Hem bu yönü var, yani Türkiye'ye yatırımlar gelmesi yönünde, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine katkı sağlayan bir şey. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki sayılı liderlerden biri olduğunu, arabuluculuk konusunda çok iyi, diplomasi konusunda çok iyi olduğunu ve bölgeyi, özellikle Suriye gibi konularda bölgede etkileyici siyasetler takip ettiğini ve bu yönüyle öne çıktığını Türkiye kamuoyunda da tabii bu puan toplayan bir şey.
Tabii yani Amerikan siyasetini yürüttüğü değil de kendi siyasetini yürüttüğü gibi bir algı oluşturuluyor. Bu da ciddi bir katkı sağlar seçimlere.